Ayrım 49, sayfa 489. 6. bölüm. Ama biraz cesaret Nazlı okur. Üzerinde iktidar kurmuşken bu yetmezmiş gibi bir de kalemimin sana el koymuş olmasından yararlanmaya kalkışmak biraz fazla olmaz mıydı? Buna yeltenmem bile hayır. Hayal gücüne sahip beyinleri ısıtan ve ruhları uhrevi yollarda aydınlatan o güçlü ateş adına... Senin gibi çaresiz bir yaratığı böyle zor bir işe koşmaktansa zavallı adam, satmaya hakkım olmayan bu 50 sayfanın bedelini sana ödetmektense, ben kendim çulsuz kalırım da dağlara dalar gider gözlerim, bana ne bir çadır ne de yemek getirmese de kuzey rüzgarına gülümsemeyi yeğlerim. Hadi bakalım, aferin cesur çocuk, bir an önce Bolon'a sür arabanı. 7. bölüm. Bolon, hah! İşte hepimiz nihayet bir araya geldik. Tanrı huzurunda tüm borçlular ve günahkarlar, ama ne hoş bir takım. Ama burada kalıp da sizlerle kafa çekemem. Arkamdan yüzlerce şeytan kovalıyor, at değiştirip yeniden yola koyulamadan yetişecekler bana. Tanrı aşkına acele edin. Vatana ihanet suçundan diye fısıldadı ufak tefek bir adam yanında duran uzun boyluya. Ya da cinayet dedi uzun boylu. 6-1 attı dedim ben. Hayır dedi bir üçüncüsü, beyefendinin suçu. Ah maşşeri fil dedim sabah duasından dönerken yanımdan sekerek geçen kıza, sabah kadar gül benizlisiniz. Güneş tam o sırada doğmakta olduğundan iltifatım daha da zarifleşmişti. Hayır olamaz dedi dördüncüsü. Kız diz kırarak beni selamladı, ben elini öptüm. Borç yüzünden diye sözünü sürdürdü. Kesinlikle borç yüzünden dedi beşincisi. 1000 sterlin de verseler beyefendinin borçlarını ödemeyi üstlenmem dedi. 1. Bende de dedi 6. 6 katını verseler ödemem. Yine 6-1 attınız dedim. Doğadan başka kimseye borcum yok benim. Ondan istediğim tek şey biraz sabır. Borcumu niteliğine kadar ödeyeceğim sonunda. Nasıl bu kadar kalpsiz olursunuz madam? Kimseye zarar vermeden, yasal hakları uyarınca yoluna devam eden zavallı bir yolcuyu nasıl alıkoyarsınız? İzimi süren o ölüm bakışlı, uzun bacaklı rezil günahkarı durdurun. O zaten sizin yüzünüzden peşime takıldı. Bir iki merhale için olsun, izin verin ondan önde olayım, istirham ediyorum madam. Lütfen, sevgili hanımefendi. Gerçekten de çok yazık dedi İrlandalı hancım.
Manş Denizi'nin Fransa kıyılarındaki liman şehirlerinde İngilizlerin kaldıkları hanların çoğu İrlanda ya da İskoçya kökenli ülkelerinden sürülmüş Jacobenler tarafından işletilmekteydi.
Güzel bir flörtün başlangıcıydı ama genç hanım çoktan sizi duyamayacak kadar uzaklaştı. Ahmak dedim. Demek ki Bolon'da görülmeye değer başka bir şey yok. İsa aşkına dünyanın en ünlü insan bilimleri okulu var. İşte bu çok âlâ dedim. 8. bölüm. Bir adamın arzuları onu üzerinde yolculuk ettiği araçtan 90 kat daha hızlı gitmeye zorlarsa, yazıklar olsun hakikate ve de yazıklar olsun altındaki araca ve onun teçhizatına, hangi malzemeden yapılmış olursa olsun, adamcağız hayal kırıklıklarını o borulardan üflüyor. Kızgınlık halindeki insanların ya da nesnelerin genel özelliklerinden bahsetmek adetim olmadığı için ilk kez başıma geldiğinde acele eden bir yere varamaz. Dışında bir şey düşünmedim. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci seferlerde olup biteni sırasıyla o durumlarda yaşanan özel olaylara yordum. Böylelikle de suçu ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci posta arabası sürücülerine yüklemekle yetindim. Üzerinde daha fazla kafa yormadım ama 6., 7., 8., 9. ve 10. kez aynı şey hiç şaşmaksızın başıma gelince şöyle bir milli düşünce öne sürmekten kendimi alıkoyamadım. Fransız posta arabaları ilk yola çıktıklarında mutlaka bir arızaları vardır. Ya da şöyle, Fransız posta arabaları yola çıktıktan 300 yarda sonra mutlaka bir yerleri bozulur. Gene ne oldu? Diable, halat koptu. Düğüm çözüldü, kanca sıkıştı, civata gevşedi. Halat, düğüm, çaput, kayış, kanca ya da kancanın dili değiştirilmeli. Şimdi bunlar olduğunda hemen oracıkta posta arabasını ya da sürücüsünü derhal aforoz edecek gücü nedense hiç bulamam kendimde. Ne de ulu tanrım adına yaya gitsem 1000 kat daha iyi olurdu. Ne de bir daha binersem diye lanet okumak gelir aklıma. Bunun yerine meseleye serin kanlılıkla yaklaşırım hep. Halat mıdır, çaput mudur, kanca mıdır, kancanın dili midir, her neyse yolculuk ettiğim sürece şöyle veya böyle bozulabilir. Değiştirilmesi gerekebilir diye düşünürüm ve başıma gelenlere iyi ya da kötü katlanıp yoluma devam ederim. Peki öyle yap evladım dedim. Zaten 5 dakikadır. Arabanın çantasına sıkıştırdığı kara ekmekten ibaret öğlen yemeğini tıkınmakla meşguldü ve keyfini çıkarabilmek için yavaş yavaş çiğnemekteydi. Devam et dedim kısaca. Ama çok inandırıcı bir sesle, çünkü cama elimdeki 24 soluk...
Eski Fransız para sisteminde bir frankın 20'de birine eşit tunç veya bakır akçe.
Bir sikkeyle vurdum. İyice görebilsin diye de paranın yüzünü yatay olarak ona çevirdim. Dönüp baktı, köpeğin yüzü bir kulağından ötekine zeka ile ışıldadı ve pis burnunun altında öyle bir sıra inci diş sergiledi ki majesteleri onları alabilmek için bütün ziynet eşyalarını rehine verebilirdi. Tanrı aşkına ama ne azı dişleri, Tanrı aşkına ama ne ekmek. Ve işte böyle son lokmasını da çiğneyip yuttuktan sonra Montreux şehrine vasıl olduk. 9. bölüm.
Fikrimce Fransa haritasında Montreux'den daha güzel görünen bir başka şehir daha yoktur. Kabul ediyorum. Posta arabaları rehberinde o kadar iyi görünmüyor ama bir de kendi gözlerinizle gördünüz mü, ondan daha acınası bir şehir olamaz. Filvaki şu sıralar bu şehirde hoş bir şey var. Hancının kızı 18 ay Amen'de, 6 ay Paris'te kalmış, eğitimi gereği örgü örüyor, dikiş dikiyor, dans ediyor, biraz da fingir diyor. Ah sürtük, onu izlemekte olduğum şu 5 dakika içinde en azından bir düzine ilmek kaçırdı. Evet evet görüyorum seni gidi hınzır çingene, uzun ve biçimli, dizine bastıra bastıra ölçmen gerekmez çorabı, kendine ördüğün belli, tas tamam da oturmuş üstüne. Doğa şu yaratığa da bir heykelin baş parmağı nedir anlatmış olabilir mi? Ama gözlerimin önündeki şu örnek onların tüm baş parmaklarına değer. Dahası onun da tüm parmakları ve baş parmakları adına bahse girerim. Yeter ki bana yol gösterici olsunlar. Karşıma resim gibi durup duran Janeton'u, onun adı bu, ıslak bir örtüye sarılmışçasına çıplak resmedemezsem, şu kararlı kalemimle bundan böyle hiçbir şey çizemeyeyim. Daha doğrusu yaşamımın geri kalan günleri boyunca bir dolap beygiri gibi dönsün dursun kalemim. Ama benim efendim, büyük kilisenin uzunluğunu, genişliğini ve yüksekliğini belirtmemi istiyorlar. Ya da sen Astroberg... Azize Astroberte ya da Ostroberte, ölümü İsa'dan sonra 704, Arto'da Torino yakınlarında doğmuş, önce Port-sur-Somme ardından Abbeville'de başrahibelik yapmıştır.
Manastırının ön görünümünü resmetmemi, hani şu Artoa'dan buraya nakledilmiş olan, umarım her şey taş işçilerinin ve marangozların bıraktıkları gibidir, İsa'ya duyulan inanç bugünlere vardığına göre bir 50 yıl daha süreceğinden emin olabilirsiniz. Bu yüzden de saygıdeğer efendilerim diledikleri zaman diledikleriince ölçüp biçebilirler orayı. Sana gelince Jonathan, seni ölçecek olan hemen şimdi ölçmeli. Zira sen kendi çerçevenin içinde değişimin ilkelerini taşımaktasın ve geçici bir yaşamın taşıdığı olasılıklar göz önüne alındığında senin adına asla söz veremem. 12 aya kalmaz tüm endamın alt üst olabilir, bir bal kabağına dönüşebilirsin ya da bir çiçek misali yok olup gider tüm güzelliğin. Ah ya da cadalozun teki olup kendini yitirebilirsin. Halam Dina hayatta olsaydı onun içinde kesin konuşamazdım, hele de resmi olmasaydı şu Reynolds'un yaptığı. Şimdi burada o Apollo evladının adını andıktan sonra resmetmeye devam edersem vursunlar beni. Bu durumda aslını görmüş olmakla yetinmelisiniz. Eğer siz de ılık bir akşam Montreux'den geçerken, arabanın penceresinden atlarınız değiştirilirken görürseniz onu, ama sizin de benim gibi aceleniz varsa Durmasanız iyi edersiniz. Sadakat beklemeyin ondan efendim. Kendisi 3 kağıda 1 9'lu çıkarır. Tanrım yardım et bana. Tek sayı alamadım. 1 piket, 1 piket daha ve kaput. Şeytana yenildim. 10. bölüm. Her şeyi göz önüne aldıkta ve ölümün bana sandığımdan daha da yakın olduğunu düşündükte keşke Abbeville'de olsaydım dedim. Hiç olmazsa iskambilcilerle ruletçileri seyrederdik, yola koyulduk. De Montreal et Nompen, post et demi Nompen, Ebarney poste, Ebarney nouven, poste, de nouven Abbeville poste. Fransız posta arabası yolları rehberi, sayfa 36, 1762 baskısı, Stern'ün dipnotu. Ama iskambilcilerle ruletçiler çoktan yatmışlardı. 11. bölüm. Seyahat etmek ne büyük bir fırsat, tek sakıncası insan sıcaklıyor. Ama onun da bir çaresi var, sonraki bölümde göreceksiniz. 12. bölüm. Eğer ölümle de şu anda eczacımla yapmakta olduğum gibi tenkiyeyi nerede ve nasıl uygulayacağım konusunda tartışmak durumunda olsaydım dostlarımın gözleri önünde asla derdim. Bu yüzden beynimi sürekli meşgul eden, düşüncelerimi birbirine karıştıran şey bu felaketin kendisinden çok nerede ve nasıl başıma geleceği olmuştur. Ama her zaman bu konuyu tek bir dilekle, her şeyin büyük imhacının bunun kendi evim dışında bir yerde gelmesini sağlaması dileğiyle kapatmışımdır. Mesela temiz bir han odasında, çünkü evdeysem eğer biliyorum, dostlarımın gösterecekleri ilgi, alnımdaki soğuk terleri silmek, yastığımı düzeltmek gibi titreyen elleriyle bana yöneltecekleri son sevgi gösterileri ruhumu da çarmıha gelecek ve doktorumun henüz farkında olmadığı üzere tepem atarak öleceğim. Oysa bir handa ihtiyacım olan birkaç duyarsız hizmetçiyi 3-5 altın karşılığı satın alabilirim. Bunları beni tedirgin etmeden gerektiği gibi yerine getirirler ama bir şartla. Bu han Abbeville'deki han olmamalı. Kainatta bu handan başka tek bir han olmadığını bilsem bile onu hizmet dışı ilan ederdim. Bu yüzden atlar ve araba sabah saat tam 4'te hazır olsun. Evet, 4'te efendim. Aksi halde Genevieve aşkına öyle bir şamata çıkarırım ki bütün ölüler ayağa kalkar. 13. bölüm. Tanrı sizi tekerlek etsin. Kitab-ı Mukaddes, Mezmurlar 83.13. Sözü bütün bilgili kişilerin bildikleri gibi Grand Tour. Grand Tour 18. yüzyılda zengin İngiliz gençlerinin eğitmenleriyle birlikte bir ya da iki yıl boyunca Fransa ve İtalya'nın başlıca şehirlerini gezerken izledikleri yola verilen attı. Ve ona kalkışan yerinde duramazları acı bir alayla anmak için söylenmiştir. Davut peygamber gelecekte insanoğullarının böyle bir hevese kapılacaklarını öngörmüştür. Ve bu yüzden de büyük psikopos, Hall'un da fark etmiş olduğu gibi bu Davud'un Tanrı'nın düşmanlarına okuduğu en haşin beddualardandır. Sanki hayatları boyunca dönüp durmaktan başka bir şey yapamasınlar demiştir. Bu kadar çok hareket diye sürdürür sözünü, zira kendisi oldukça şişmandı, pek çok kargaşa gerektirir. Tersinden bakılacak olursa bir o kadar da dinlenme gerektirir ki bir benzetmeye başvuracak olursak bu cennetin ta kendisi demektir. Şimdi ben çok sıska biri olduğum için farklı düşünüyorum. O denli hareketlilik, o denli hayat ve bir o kadar da neşe demektir ki durmak ya da yavaş yavaş ilerlemek ölümdür. Şeytanın ta kendisidir. Hey oradakiler, bütün dünya uyumuş. Atları getirin, tekerlekleri yağlayın, posta çantasını bağlayın. O pervaza bir çivi çakın, kaybedecek bir dakikan bile yok. Sözünü etmekte olduğumuz ve Davud'un düşmanlarına içinden, üstünden değil, çünkü o durumda X'in tekerleğiyle karışır. X'in Hera'ya tecavüz etme teşebbüsünde bulunduğu için bir tekerleğe bağlanarak ebediyen dönmeye mahkum edilmişti. Lanet okuduğu tekerlek, psikoposun bedensel alışkanlıkları göz önüne alındığında posta arabasının tekerleği olmalıdır. O zamanlar Filistin'de olup olmadığını bilemem ama benimki çok farklı nedenlerle ancak bir asırda inildeye inildeye bir devir tamamlayabilen bir kanı arabası tekeri.
Hem de eğer tefsirci olsaydım hiç tereddüt etmeden o dağlık ülkede bunlardan pek çok bulunduğunu derhal açıklardım. Pisagoras, bakınız 4. kitap 7. bölüm not 1. Ruhun bir mezar olan bedene hapsedilmiş ve bir bedenden bedene geçişler silsilesine lanetlenmiş bir ilah olduğuna ve bundan ancak Apollonvari bir saflığa varılarak kurtulabileceğine inanmıştı. Daha iyi düşünebilmek için bedenlerinin dışına çıktıkları için seviyorum. Hem de sevgili Jenny'me itiraf ettiğimden çok daha fazla seviyorum. Hiç kimse bedeninin içindeyken doğru dürüst düşünemez. Doğal salgılar tarafından kör edilmiş bir o yana bir bu yana çekilirken tıpkı benimle psikopos gibi ya çok gevşek ya da gergin liflerinin kurbanı olur. Akılın yarısı duyu ve cennetin ölçüsü de bizim bugünkü heves ve beklentilerimizin terkibinden başka bir şey değil. Ama şu durumda bu ikisinden hangisi daha yanlıştır sizce? Siz kendiniz dedi hanım, sabahın köründe bütün evi ayağa kaldırdığınız için. 14. bölüm. Ama Paris'e varana dek sakalımı kesmeyeceğim diye yemin ettiğimi bilmiyordu ki. Oysa laf olsun diye esrarengiz davranmaktan nefret ederim. Lesius, Leander Leys, 1554-1623, Flaman Cizvit din bilgisi, Stern burada Anatomy of Melancholy 2.2.3 aracılığıyla onun De Perfectionibus Moribuscu Divinus 1620 adlı yapıtından alıntı yapmaktadır. Kitap 13'te Moribus Divinis bölüm 24. Yaptığı tahmini o küçücük adamlardan birinin soğukkanlı temkinliğine dayandırır. Bir Hollanda mili, Chambers'in siklopedyasına göre 24 bin futa tekabül eder. Ancak farklı değerler de verilmiştir, der. Karısıyla çarpıldığında 800 bin milyon kişiyi rahat rahat barındıracak bir alan verir. Adem'in cennetten kovulmasından bu yana. Kıyamet gününe dek lanetlenecek insan sayısının bundan fazla olamayacağını varsaymıştır. İkinci tahmini neye dayandırdığını, Tanrı'nın inayeti dışında herhangi bir şeye dayandırıp dayandırmadığını bilmiyorum. Francisco de Ribera, 1537-1591, İspanyol Cizvit din adamı. Stern burada yine Burton üzerinden 2.2.3, onun In Sacram be Johannis Apostoli et Evangeliste Apocalypsim Commentari 1591 adlı yapıtından alıntı yapıyor. 200 İtalyan mili, Chambers'in siklopedyasına göre 5000 futa tekabül eder. Bu konuda da farklı değerler verilmiştir. Birbiriyle çarpılırsa aşağı yukarı aynı sayıda adamı barındıran bir alan elde edilir. Derken aklından neler geçtiğini ise hiç akıl erdiremiyorum. Herhalde haklarında bir şeyler okuduğu bazı eski Romalıların eniyle boyundan yola çıkmış olmalı. Ve 1800 yıl içinde yavaş yavaş erircesine bir tükenişle nasıl küçülüp büzüştükleri, kendisi yazmaya başladığında artık bir hiç oldukları üzerinde pek düşünmemiş. Daha serin kanlı bir adam olduğunu sandığım Lesius'un zamanında hayal edilebilecek en küçük boyutlara varmışlardı. Şimdi daha da küçükler. Gelecek kış daha da küçülecekler ve böyle azdan daha aza, daha azdan hiçe doğru ilerlersek yarım yüzyıla kalmaz ortalıkta adam kalmayacak ki o zamana kadar Hristiyanlık inancının da sonu geleceğinden hiç şüphem yok. Bu durumda ikisinin birden aynı zamanda yok olması hiç de fena değil. Ey kutsal Jüpiter ve ey diğer bütün kafir tanrı ve tanrıçalar! İşte o zaman hepiniz yeniden oyuna gireceksiniz. Peşinizden kovalayan Priapus'la bereket tanrısı simgesi Fallus'tur. Aman ne eğlence! Neresi burası yahu? Hangi keyifli ayaklanmaya doğru koşturmaktayım? Hayatımın ortalık yerinde yolu kesilen ben, hayal gücümden ödünç aldıklarım dışında başka hiçbir yerden beslenemeyerek mi tat almaya çalışacağım bütün bunlardan? Tanrı senden razı olsun, cömert budala. Evet, şimdi bırak da devam edeyim. 15. bölüm. Laf olsun diye esrarengiz davranmaktan nefret ederim demiştim.
taşla döşeli yoldan kurtulur kurtulmaz posta arabasını arabacıya teslim ettim. İltifatıma karşılık kamçısını bir kez şaklattı. Oklu at, tek atlı, çift oklu arabaya bağlanmış at. Bir tırıs tutturmuş, öteki de bir aşağı bir yukarı güle oynaya giderken eski günlerde dünyanın en ünlü çanlarına sahip olan Ailie Clochers'e vardık. Ama şehrin içinden hiçbir müzik duymaksızın geçtik. Çanlar arızalıydı. Ama zaten Fransa'nın bütün çanları arızalıydı. Olanca hızımızla. Ailie Clochers'den Hickscourt'a vardık. Hickscourt'tan Peguyne'ye ve Peguyne'den Amiens'e. Size daha önce verdiğim bilgiler dışında, yani Jean Atten'in burada okula gitmiş olduğu dışında, bu şehir konusunda söyleyebileceğim başka bir şey yok.